Merhaba sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Elde olmayan sebeplerden dolayı program yapamadık. Bulunduğum yerde internet çekmiyor idi. Şimdi bir köye geldim ve burada internet çekiyor. İzmir'in kıyısında çekmiyor idi. O yüzden size ulaşamadık. Bu da bir garip durum ama ne yapalım, durum böyleydi. Şimdi haftaya bakış da yapamayacağız çünkü pek çok hafta geçti aradan. Tek tek uzun konular üzerinde de durma şansımız da yok. O yüzden öne çıkan belli başlı konuları ele alalım istiyoruz. Bir ekonomi, iki biraz siyaset ve Akşener'in söyledikleri, üç doğal olarak kadınlarımız voleybolda Avrupa şampiyonu oldu. Onlar ve onların şampiyonluğu üzerine ortaya çıkan tartışmaları değerlendirelim istiyoruz. İstersen voleybolculardan başlayalım. Taze Zonguldak'ta da bir imam onlar hakkında bir konuşma yaptı camide. Ve hiç beklenmedik bir şekilde ilk defa camide namaz kılanların tepki gösterdiği ve namazı terk ettikleri görüldü. Ve bu imam hakkında da bir soruşturma açmış oldu müftülük. Gerçi uyarı cezası vermiş ama fark etmiyor. Bu da ilginç bir tutum.
Düzelteyim. Konuşan vaiz, terk edilen cami namaz değil falan.
Evet.
Şimdi teknik olarak bakacak olursak hadiseye niye beklenmedik bir şey olarak gördün? Çünkü buna benzer durumlarda cemaatin camiyi terk ettiğine şahit olmadık ama şunu bekliyor idik yani cemaatin içinden birçok kişi bu tür durumlarda, buna benzer durumlarda yani cuma hutbesine söz temsili içerliyor idi veya vaazlarda söylenenleri içerliyor ama bunu dile getirmiyorlardı veya çok seyrek dile getiriliyor. Ama şunu biliyoruz yani kürsülerden, cami kürsülerinden dile getirilen her şeyi cami cemaatindeki herkesin aynı coşkuyla kabul etmiyor olduğunu en azından o cami cemaatiyle sokakta konuştuğumuzda biliyoruz. Burnundan soluyarak cumadan çıkmış ve Diyanet işlerine söven bir yığın insan duydum yani.
Var.
Ama bunu camide dile getirmek pek alışık olduğumuz bir şey değil. Oluyor idiyse de duymadık. Belki de oluyordu ama bu sefer çok sıcak bir mevzu üzerine olduğu için duyduk. Ben şimdi kendi kategorizasyonumu yapayım. Vaiz ne? Hangi zümreye mensup? Tırnak içinde entelijansiyaya mensup. Vaizi uyaran işte biz laiklik sınırları içinde kalmalıyız filan gibi laflar söyleyen, kamuoyuna böyle açıklamalar yapan hangi kuruma mensup? Devlete mensup. Ve işte orada reaksiyon gösteren de toplum. Biz baskın bir biçimde hep aynı hatayı yapıp duruyoruz. Entelijansiyanın, yani bu entelijansiyaya artık son dönemde sosyal medyada sesi çok çıkanlar da dahil. Entelijansiyanın reaksiyonlarına veya konuştuklarına bakıp toplum hakkında çıkarımda bulunuyoruz. Burada çok somut bir biçimde bunun ne kadar yanlış olduğu görülmüş oldu. Bu açıdan çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi, entelijansiyamızın hali hakkında, genel olarak dünya entelijansiyasının hali hakkında buradan çok şık bir çıkarım yapılabilir gibi geldi bana. Ne demiş Vaiz Efendi? Voleybol milli takımımızın kıyafetleri dine uygun değil. Doğru mu? Doğru. Yani şimdi entelijansiyamız hep böyle doğru şeyler söylemiş. Yani tamam da mevzu şu. Zaten o voleybol milli takımımızın kıyafetine benzer kıyafetlerle sokaklarda gezen milyonlarca kadın var. Sen entelijansiyanın bir mensubu olarak kendini herkesten akıllı zannedip ve herkesi aptal zannedip bu olağanlaşmış kıyafetin içinden voleybol milli takımının kıyafetine laf ettiğin zaman herkes senin derdinin aslında kıyafet olmadığını biliyor yani. Ben
Şimdi
yani.
Üsküdar'da böyle başı açık ve işte göbeği açık kızlarla örtülü kızların yan yana yürüdüklerini görüyor idim. Geldim kendi ilçemde ve köyde aynı manzarayla karşı karşıya kaldım. İki genç kız, biri açık, biri göbeği açık, biri örtülü, kol kola yürüyorlardı ve neşe içerisinde gülerek gidiyorlardı.
Yani evet sokakta aslında o voleybolcu kızların kıyafetinden daha açık kıyafetlerle karşı karşıya geliyoruz. Ama benim işaret etmeye çalıştığım Türkiye'de sadece işte o vaiz değil. Genel olarak sol sosyalist veya liberal veya işte ne aklına geliyorsa yani milliyetçi entelijansiyanın hali bu. Bize durmadan bir takım doğru laflar ediyorlar ama bu hiçbir derde deva değil ve biz hepimiz aslında o lafların edilmesinin kastının o doktrinin orada o şekilde hatırlatılmasının kastının o olmadığını, başka bir şey olduğunu biliyoruz. Ortada derde deva, yani dünyanın ve memleketin haline deva olacak herhangi bir entelektüel efor yok yani. Böyle işte voleybolcuların kıyafetleri dinen caiz değil. E değil, tamam yani sonuçta so what yani. Yani Amerikalıların tabiriyle. Ne yapacağız şimdi bunu? Biliyoruz ki başka bir derdin var senin. Nedir bu dert? Bu dert üzerine çok konuşuldu, edildi, çok yazıldı, çizildi. Ben bile uzun aradan sonra duramadım, yazdım yani. Memleketin öyle bir hali var ki herkes her fırsatı birbiriyle dövüşmek için bir fırsat olarak kullanıyor. Çok uzun süredir olay böyle ve bunu Erdoğan imal etti. Yani olay ta fi tarihinde başlamış idi. Benim açımdan bunun böyle en şık görünür hale geldiği şey, çocuğun soyadını unuttum, İsmail Kılıç Aslan. İsmail Kılıç Aslan Yeni Şafak'ta galiba yazdığı bir yazıda aslında Erdoğan'ın yani orada kasıt Erdoğan'ın kellesini istiyor iken istediğiniz Erdoğan değil, bizi istiyorsunuz, bunun farkındayız. Mealen böyle bir cümleyi kurduğu bir yazı yazmıştı. Ve ben evet tablonun böyle olduğunu düşünüyorum idim ve ben geniş bir kesimin olayı böyle algılıyor olduğunu düşünüyor idim ve orada evet tamam bu dile getirildi diye yorumladım. Bunu Erdoğan Gezi'den itibaren sistematik bir biçimde, yani Gezi'de %50'yi evde tutamıyorum, tutamayız türünden bir laf ettiği zaman direksiyonu bu istikamete kırdığı, şimdi içinde bulunduğumuz istikamete kırdığını düşünmüş idim ve olay işte o İsmail Kılıç Aslan'ın sözünü ettiği şekliyle de kamuoyu tarafından bu şekilde algılandı. Gerçekten birileri Erdoğan'ı isterken aslında Erdoğan'a oy verenleri istiyor. Onlar bunun farkındalar. Dolayısıyla kendilerine vermemek için Erdoğan'ı vermemek gibi bir psikolojiye girdiler ve oradan itibaren artık her şey bu gerilimde anlam kazanıyor. Bu gerilime yerleşebilirse anlam kazanıyor. Yani başka türlü herhangi bir şeyin herhangi bir anlamı yok. Dolayısıyla voleybol milli takımının başarısı da biz de burada konuştuk. İşte vay atamızın bize filan geyikleriyle sahiplenildiği zaman, yani sen bunu çok bariz semboller vasıtasıyla kendine mal edip senin ötekinin bunda bir payı olmadığını, bundan bir sevinç duyamayacağını deklare ettiğin zaman yani karşı tarafında tamam bunda benim payım yoksa o zaman bunu küçültmem gerekir. Bunu şer haline getirmem gerekir gibi bir reaksiyon göstermesi anlaşılmaz bir şey değil. Burada yanlış olan şey şu ya. Yani, toplumun ortak sevinç ve tasa kaynakları ortadan kalktı. Bu demektir ki toplum ortadan kalktı. Bunu Erdoğan'ın dert etmesi gerekirdi iktidarda olduğu için ama adam zaten bunu yapan o. Dert etmeyeceği belli. Eğer Erdoğan'la dövüşüyor isen senin akıllı davranman gerekiyor ve Erdoğan'ın bu bölme işlemini bozman gerekiyor. Dolayısıyla bu tür tuzaklar kurmaman gerekiyor. Ama bu tarafta da çok akıllı olmayan, çok akıllı olmadığı halde kendisini çok akıllı zanneden, her şeyi kendisine sorulsun isteyen geniş bir kalabalık var. Ve o geniş kalabalığın aptallığından istifade ederek kendisine siyasi ikbal çıkartan bir zümre var. Yani işte muhalefet siyasetçileri gibi. Ve benim açımdan çok uzun süredir zaten oyun bundan ibaret. Şimdi entelektüel, entelijansiye dediğin şeyin burada bunu teşhis edip bu oyunu bozmak üzere, yani çünkü siyasi kanadın ne tarafında olursa olsun entelijansiye dediğinin işte o toplumun deformasyonundan rahatsızlık duyan insanlar olmaları gerekir. Öyle değil mi yani? İş bölümü bu değil mi?
Öyle olması gerekiyor. İki taraftan da yani Erdoğan'a oy veren ve de vermeyenler tarafından okumuş yazmışların bunu el almaları ve toplumu bir arada tutmaları gerekiyor.
Bu olayı doğru teşhis edip doğru bir takım şeyleri teklif etmeleri ve sonra da kamuoyunun o teklifler arasından yaptığı tercihlerle buna riayet eden veya etmeyen siyasetçiler arasında tercih yapması, riayet etmeyenleri cezalandırması filan. Şimdi iş bölümü normalde böyle olur. Ama bizde iş bölümünde üstüne düşeni en yapmayan entelijansiye. Küt diye atladı herkes. Yani voleybolcuların şampiyonluğunun üzerine Roşen'inden bilmem kimine kadar Ebrar'a yönelik bu tepkinin kimde varmış o tepki onu da bilmiyorum. Yani işte orada Melih Gökçek vesaire filan gibi birkaç yüz zibididen başka kimde varmış o tepki? Meydanlarda devasa ekranlar kurulmuş ve orada başörtülü kadınlar, muhafazakar erkekler birlikte coşmuşlar. Şeyde çok ibretlik, tribünlerde çok ibretlik görüntüler vardı. Başörtülü kız Türk bayrağını tutmuş, Ebrar sayıyı aldığında Ebrar'ın adını bağırarak tezahürat yapıyordu. Yani Brüksel'de,
Evet.
yani nerede? Erdoğan'ın Türkiye'den daha rahat seçim kazanabiliyor olduğu yerlerde. Şimdi ama buradan böyle o işte kadınlık üzerinden, Ebrar'ın kadınlığı üzerinden, Ebrar'ın eşcinselliği üzerinden, Ebrar'ın başarısı üzerinden Türkiye toplumuna yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmedi. Vay işte Türkiye toplumu başarılı olanı, hele o başarılı olan kadınsa asla, ya yok böyle hikayeler kardeşim. Yani bunlar sizin uydurduğunuz şeyler ve bu uydurduğunuz şeylerle entelektüellik yapıyorsunuz. Bizim başımız sizin yüzünüzden bela. Neyse,
Bunlar da
uzatmayayım.
pastayı öyle bölüyorlar ki bir bölüm bizde kalsın ama her zaman da küçük bölüm bunlar da kalıyor. Erdoğan daha büyük bölümünü alıyor ve
Öyle
kalıyor.
olur. Öyle olur ve yani ayrıca da esas meselem şu yani. Ya kardeşim bak, bu bölünmüşlük hepimize maliyeti olan bir şey. Hepimize yani. Ya biraz akıllı olun ya. Yani kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz. Biraz akıllı olun yani. Zannettiğiniz kadar olamayacağınız görünüyor da birazcık akıllı olun ya. Böyle bir entelijansiyasıyla bu memleket buraya kadar iyi dayandı yani. Nasıl dayandı? İşte hani bu başlarken sözünü ettiğimiz örnekteki gibi. Yani orada cemaatten birisi çıkıp da vaize ders verdiği için yani. Yani verdiği ders de işte şık bir ders olmuş. Orada Kur'an kurslarında erkek çocuklarına tecavüz edilirken sesiniz çıkmıyor da şimdi mi çıkıyor diye. Yani toplum siyasetin önünde deyip duruyor idik. Toplum entelijansiyasının da önünde yani. Bir tek bu misalle söylemiyorum bunu. Ben sokakta gözlediğim zaman, sohbet ettiğim zaman, insanların kullandıkları tabirlerle Twitter'daki şeyleri mukayese ettiğim zaman yani çok daha sağduyulu, çok daha ayakları yere basan tahlilleri görüyorum. Yani adam Erdoğan'ı niye veya Kılıçdaroğlu'nu niye tercih ettiğini YouTube'da, şurada burada bizim gibi ahkam kesenlere kıyasla çok daha sağlıklı, sağduyulu bir biçimde dile getiriyor yani.
Şimdi eskiden şöyle bir deyim vardı ya, medyayla savaşan medyayı karşısına alan seçim kazanır diye. Şimdi de herhalde Twitter ve sosyal medyayı karşısına alan seçim kazanacak.
Yani bilmiyorum.
Evet.
Bu mevzuyu kapatalım, daha çok
Bu
konuşursam çok.
da uzun sürebilir. İstersen buradan bir ekonomiyle yapalım, arkasından da siyasete geçelim. Bugünlerde siyaset konuşmak çok benim işime gelmediği için. Ekonomiden orta vadeli program açıklandı. Bekleniyordu zaten uzun süredir. Hatta geç kaldı denenler de vardı. Peki siz bir şeyler yapıyorsunuz da nedir yani programınız deniliyor idi. Şimdi ortaya bir program kondu, hedefler kondu, tarihler kondu. Pek çok kesim buna itiraz ediyor. Yanlışlıklar var, bu tutmaz falan diyenler de var ama sonuçta ortaya bir programın konmuş olması yine de iyi bir şey gibi duruyor. Neyin eksik, neyin hatalı, neyin doğru olduğu konusunda farklı fikirler en azından konuşulabilir durumda. Ortada üzerinde konuşulacak bir şey var gibi duruyor.
Bana öyle görünmüyor. Yani bana görünen ortada temenniler var. O
Evet.
temenniler dışında bir program yok yani. Bence en şık tespitim Murat Muratoğlu yapmış, demiş. Orta vadeli programda kesin gerçekleşecek olan 3 tane şey var. 2024'e, 2025'e ve 2026'ya girecek olmamız. Yani kalan bütün veriler su götürür. Bütün data su götürür. Şimdi orada iyi niyetli bir çaba olduğunu düşünüyorum kendi hesabıma. Hani o, bunu bir pozitif bir şey olarak söylüyorum. Zaten olması gerekir. Yani orada bir Hazine Bakanlığı, işte bir de işte Merkez Bankası var ise tabii ki oradakilerin ciddi ciddi bir iyi niyetle çaba göstermelerini bekleriz yani. Bu bir pozitif bir şey olarak görmeyiz. Ama o iyi niyetli çabaya eklemlenecek yeterince malzeme yok gibi görünüyor. Şimdi orta vadeli programdan önce hatırlarsan, bizim program yapmadığımız dönemde faiz yükseltildi ve yükseltilirken beklentilerin üstünde yükseltildi. Onun üzerine bir tartışma çıktı ve o tartışma, biz seninle konuşmuştuk burada dünya, ama o video çok sağlıksız bir video olduğu için yayınlayamadık. Hani oradan başlayayım. Daran Acemoğlu ile söyleşi yapıldı o şeyden sonra, faiz artırımından sonra, ve Daran Acemoğlu mealen dedi ki yani bu heyet, mevcut heyet sonuçta Türkiye'nin 2010 civarında önündeki fırsatları heder etmesine sebep olan heyet. Ben bunlara niye güveneyim dedi. Olayı buraya taşıdı yani. Ve ben de aynen bu anlamda Daron Acemoğlu'nu düşünüyorum. Türkiye'nin önünde 2010'lara gelindiğinde dünya konjonktüründen kaynaklanan bir fırsat penceresi vardı. Ve bu fırsat penceresini Türkiye'nin kaynaklarını betona gömerek, rant ekonomisi üzerinden işte zenginlik yaratarak, borçla zenginlik yaratarak bir sanal cennet imal etmeyi tercih ederek kullanmadık. Şimdi buradan şey misaline geleyim. Türkiye'nin ekonomisinin yapısal olarak dönüşmesi gerekiyor. Bunun için uluslararası durumda fırsatlar var. Yani işte Çin'in ekonomisindeki dalgalanmalar, Batı'nın kendisini Çin'den nispi olarak dekaple etmeye çalışması, ayırmaya çalışması vesaire gibi sebeplerle ve işte Türkiye'nin nüfusunun gençliği arttı, işte potansiyelin yüksekliği vesaire gibi birçok faktör nedeniyle Türkiye buradan kendi ekonomisini yapısal olarak dönüştürecek bir şeyler çıkarabilirdi. Çıkaramıyor. Neden çıkaramıyor? Yani işte daha önce konuşmuştuk başka programlarda. Türkiye'de herkes aynı geyiği tekrarlıyor. Katma değeri yüksek olan ürünler üretmemiz lazım. Yani evet öyle yapmamız lazım ama bunu nasıl yapacağız konusunda kimsenin şey gibi yani mümkün vaizin işte önerme doğru. Sonra peki bununla ne yapacağız dediğin zaman bir şey olmaması gibi. Yani voleybolcuları giydireceğiz, sokakta kızlar böyle gezeceklerse ne manası var diyebileceğimiz gibi. Burada da yani evet bu doğru bir şey. Türkiye'nin katma değeri yüksek üretim yapması gerekiyor. Da yapamıyor yani işte yani. Neden yapamıyor? O sırada şey oldu hatırlarsan. Hindistan ayın güney kutbuna iniş yaptı. Benim açımdan, benim bildiğim Hindistan itibariyle bakıldığında bu çok anlamlı bir şey. Yani mesela Çin'in yapıp ettiklerine kıyasla Hindistan'ı daha akıllıca bir güzergahtan yol alıyor olduğunu düşünüyorum. Şu son dönemde yaptıkları Hindu milliyetçisi siyasetleri bir kenara bırakacak olursak, sosyal organizasyon itibariyle Hindistan'ın daha imkansız şartlarda daha akıllıca işler yaptığını düşünüyorum. Ve bu da o akıllıca işlerin bir parçası olabilir. İşin teferruatını bilmiyorum. Ama zannen konuşuyorum. Böyle bir proje, böyle bir hedef konduğu zaman ekonominin önüne, kurumların önüne böyle bir hedef konduğu zaman yani biz ayın güney kutbuna iniş yapacağız gibi bir hedef koyduğunuz zaman bu ülkedeki birçok sektörün doğrudan sektöre teşvik vermekten çok daha etkili bir şeydir bu yani. O sektör o projede rol almak için gerekeni yaparken zaten toplumda, iktisadi toplumda belirli bir bilgi birikimi meydana gelir. Bu toplumda aynı zamanda belli bir heyecan yaratır vesaire. İşler böyle olur yani. Şimdi o dönemde Hindistan ayağa inerken bir yandan da Suudi Arabistan'da NEOM diye bir proje sundu. İlkan Dalkuş da bizim videoların altında bunun hakkında ne düşündüğümüzü sormuş. Ben şimdi projenin NEOM projesinin hemen bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani teferruatını bilmiyorum. Şunu biliyorum. Suudi Arabistan ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmak ve çeşitlendirmek üzere 2030 vadeli bir tırnak içinde atılım projesi deklare etti. Anladığım kadarıyla, doğru anladımsa NEOM bunun bileşenlerinden bir tanesi. Yani bu dünyadan milyonlarca avro verip futbolcu toplamak da onun bir parçası anladığım kadarıyla. Yani bunlar senkron bir şeyler. Yukarıda dizayn edilmiş toplumun unsurlarının çok da rol almadığı bir şey gibi görünüyor yukarıdan bakınca. Uzaktan bakınca. Niye yukarıdan baktım ben şimdi Araplara? Uzaktan bakınca böyle görünüyor. Şimdi Suudi Arabistan'da bu işin bileşenlerinin olduğunu zannetmiyorum. Bilmeden konuşuyorum. Yani yeterli insan kaynağı, yeterli özel sektör vesaire falan olmadığını zannediyorum. Dolayısıyla bunlar böyle işte Katar'ın zamanında yaptığı o palmiye şeklindeki adalar falan gibi ölü projeler olarak kalacaktır. Ama Hindistan'ınkinin öyle olmama ihtimali var. Orada çünkü bunun bileşenleri var. Aynı zamanda o bileşenlerin uluslararası kontakları da var yani. Dolayısıyla şimdi ben dünyaya böyle bakıyorum. Hani özetlemek için söylemiş oldum. Türkiye'nin de, Türkiye'de ekonomiyi yönetenlerin de bu yapısal dönüşüm için böyle cin fikirler üretmesi ve bunların, bu cin fikirlerin de bir toplumsal karşılığı olması gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elimizdeki imkanlarla bir uyumu olması gerekiyor. Yani bizim elimizde domates, biber varken işte karnıyarık yapmaya kalkmak gibi bir şey değil de yani biber dolması veya işte menemen yapmaya kalkmak gibi bir şey olması gerekiyor. Ve evet yani şimdi bunu yapmak için, bu menemeni yapmak için ne eksik elimizde? Yumurta eksik. Şimdi yumurtayı da şöyle bulacağız filan dersin. Son tahlilde hep bizim karnı doyar yani. Aksi halde hepimiz aç kalıyoruz. Bu orta vadeli programda filan bu tür bir şeylerin işaretleri yok. Türkiye'de zaten herhangi bir şeyin, iktidarın yaptığı herhangi bir şeyde böyle bir takım işaretler yok. Olup biten hala işte oradan arazi satarak, buradan Dünya Bankası kredisi alarak falan eski borçlanarak zenginlik yaratma hayali devam ediyor gibi görünüyor. Burada hükümeti çok suçluyorum ama sadece hükümeti değil yani burada entelijansiyeyi de çok suçluyorum. Bu kadar ekonomist var, bu kadar durmadan aynı geyikleri tekrarlayıp duruyorlar ve işte üstel düşeni yapmış olduklarını vehmediyorlar. Böyle olmuyor yani bu işler.
Evet, yani iktidar en azından hani borç para bularak ya da çevredeki ülkelerin imkanlarıyla Türkiye'nin imkanlarını buluşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Suudi Arabistan'daki o projede evet orada iş dünyası ve insan potansiyeli yok idi. Türkiye bir dönem biz bunu karşılar mıyız diye bir dizi görüşme gerçekleştirmişti Suudlarla. Orada işte Selman'la bizimkilerin arası bozulunca bu yarıda kalmış idi. Belki şimdi yeniden devreye girebilir filan. Böyle bir şeyler var ama onun dışında muhalefetin ya da entelijansiyanın ekonomi olarak önümüze önerdiği, koyduğu muhtarın yardımcılarını çoğaltmaktan başka bir öneri yok gibi görünüyor.
Hayır yani şeye Acemoğlu'nun o söyleşisinde ben hani Acemoğlu'nun deminki tespitine katıldığımı söyledim. Katılmadığım tespiti de zaten işte hani bu olayı demeye çalıştığım şeyi teyit ediyor. Yani diyor ki bir yerinde yani işte dünya yapay akıla geçiyor. İşte Türkiye'nin bilgisayar yetiştirmesi gerekir. Yani Türkiye 80'ler boyunca dünyada muhtemelen kendi nüfusunun içinde en vasıflı bilgisayarcı diyelim. Yani bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi oranı en yüksek olan ülkesiydi. Biz bu o fırsatı heder ettik. Bu iş böyle klasik. Orada eğitim yapacağız, burada işte filan böyle olmuyor ya. Yani sonuçta Türkiye öyle çok nasıl diyeyim planlanmamış bir biçimde sırf popülizm denebilecek politikalarla olağanüstü çok sayıda tıp fakültesi açıp doktor yetiştirdi. Ve buradan bir sağlık sektörü doğdu. İhracat yapan bir sağlık sektörü doğdu. Yani Akdeniz Üniversitesi'nde işte birileri estetik cerrahi konusunda uluslararası bir standart yakaladı vesaire. Şimdi burada elimizdeki malzeme bu ve Türkiye'nin işte 10 milyon bilgisayar mühendisine ihtiyacı yok. Sen elindeki 200 bin vasıflı bilgisayar mühendisini değerlendirecek projeyi geliştir. Zaten orada sağlıkçılar, burada bilgisayarcılar, şurada bilmem kimcilerle, dizi sektörü oyuncularıyla filan biz zaten bir şey yaparız, oluruz yani. Sen şimdi biz programı çekmeden önce Acı Bayım'ı anlatıyordun. Yani işte orada insanlar kıraç toprakları kiralayıp, ölçekleri büyütüp ciddi bir zenginlik, yani karpuz, kavun, biber üzerinden ciddi bir zenginlik üretebiliyorlar yani.
Evet.
Mesele neydi? Ekonomik ölçekte üretim yapmaktı ve anlaşılan o ki, senin anlattığından benim anladığım o ki, her insanlar kendi 10 dönümleriyle sınırlı kalmayıp işte bunları 200 dönüme çıkardıkları zaman bir iktisadi refah ortaya çıkıyor ya.
Hem ölçeği büyüttüler hem de teknolojiyi kullandılar. Gübre, ilaç ve yeni teknolojiyle üretim yapmak gibi ne var ise gelişmiş onun hepsini uyguladılar. Ve buradan da çok büyük bir fayda elde ettiler. Çok ciddi rakamlar yani dudak uçuklatacak bir para giriyor. Küçücük bir yani 5 bin nüfuslu bir yere 5 milyon doların üzerinde bir para girişi var.
Yani şimdi Acıbayanlılar da ya niye bizim şimdi 5.000 nüfusumuz kaldı, niye gençlerimiz gitti filan diye tasalanmıyorlardır yani. Yani
Acıbıyaman'ın köyü kendisi bile değil. Akala.
yani demeye çalıştığım böyle ağzını açtığında köylü köyünde kalsın diyeceğine ben tarımdan nasıl iktisadi tarımdaki iktisadi katma değeri nasıl yükseltirim diye baksan birçok fırsat var Türkiye'nin elinde yani. Ve bu toplumun aymazlığından, ahmaklığından ve vesaireden kaynaklanmıyor bunun yapılamıyor olması. Yani bunu düşünen iktisatçısı yok. İktisatçılar ağzını açtığı zaman köylü köyünde kalsın diyor. Temel problemimiz benim açımdan buralarda ve neyse buradan siyasete geçelim.
Geçelim burada en son yani siyasette çok şey oldu gibi gözüküyor ama herhalde hiçbir şey olmadı. Akşener neticede dedi ki biz her yerde aday çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. İşte artık CHP'ye milletvekili kazandırmayacağız diye bir çıkış yaptı. Yani ilgimi çeken çok bir açıklama değil. Siyaset yapıyormuş gibi gözüküyor. Bizim biz program yapamadığımız zaman diliminde etrafta o kadar çok şey oldu ki Dışişleri Bakanı işte Irak'tan şeye kadar İran'a kadar Kiev'e Soçi'ye, Moskova'ya gitti geldi. Irak'ta Kerkük'te çatışma oldu. Suriye'de Deyrizor'da çatışmalar oldu filan, bir sürü işler yaşandı. İşte Kıbrıs'ın Lefkoşesi'nde Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail Başbakanı ve Yunanistan Başbakanı bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ama bütün bu olup bitenler hakkında muhalefetin bir tek cümle ettiğini duymadım.
Ya deprem bölgesinde insanlar nasıl geçirecekler dediğimiz yazı konteynerlarda, çadırlarda geçirdiler. Şimdi kış geliyor, üzerlerine sel geliyor. Ekonomide her birimiz tarumar olmuş durumdayız vesaire. Bunlar var ve işte siyaset dediğin gibi bütün bunlarla ilişkisiz. Neyle ilişkili? Yani siyaset dediğimiz şey ne şimdi? CHP kongreleri kim kazanıyor? Yani İmamoğlu'cular mı kazanıyor? Kılıçdaroğlu'cular mı kazanıyor? Kim nasıl kazanabilir? Şimdi bunların kavgasıyla meşgul ve işte Akşener ittifakı bozdu. İttifak olmazsa biz mahalli seçimi kaybedeceğiz. Yani siz zaten ittifak olsa da mahalli seçimi kaybedeceksiniz bu kafayla. Yani senin özetlediğin şekilde siz siyaset diye buna 60 senedir bunları konuşuyoruz değil mi seninle yani? Bak bu siyaset değil diye bunları bunun siyaset olmadığını konuşuyoruz. Ve işte sağ olsunlar 1500 1000 kişi 1500 kişi de bizi dinliyorlar. Ama onların içinden de ya tamam da ne yapsınlar daha filan diyenler de çıkıyor. Ne yapsınlar ben bilmem. Ama bu siyaset değil. Yani şimdi Akşener ağzını açtığında sağdan soldan Akşener'e taarruzların arka planı ne? Ya ne yapıyorsun sen? Seçimi kaybedeceğiz. Ankara İstanbul'da kaybedeceğiz. Yani şimdi seçime kilitlenmiş, seçim kazanmaya yönelik bir kafa yapısı ve bu seçim kazanma işini de adaylar gösterilecek, silme işte şey muhalefet o adayın arkasında duracak filana kilitlemiş. Ama siyaset üretmek yani toplumda karşılık üretmek gibi herhangi bir şeye hiç kafa yormayan bir yığın zibidi var ortada. Kanaat önderi, medya mensubu vesaire filan diye işte İsmail Saymazlar şunlar bunlar abuk sabuk konuşup duruyorlar. Ve bunları konuşmaktan başka bir şey bilmeyen insanlar bunların dışında bir şey konuşulmasına imkansız hale getiriyorlar. Oradan kulis bilgileri partinin içinden falan filan. Bu da siyaset oluyor. Bu siyaset değil. Şimdi vaktimiz varsa siyaset olarak neyi gördüm şöyle özetleyeyim. Senin aksine ve bu Akşener'e saldıranların aksine ben Akşener'e çok muhabbet besleyen birisi değilim. Partisine hiç muhabbet beslemem. Ama net toplamda Akşener'in şu son çıkışlarını arkası getirilebilse, Akşener getirebilse yani onu engellemeye çalışacakları aşikar da getirebilse sonuç doğurabilir olduğunu düşünüyorum. Siyaseten bir sonuç doğurabilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi derdimi şöyle ifade edeyim. Önce o Fatih Altaylı'nın programında Akşener'i başından sonuna izledim ben senden farklı olarak. Ve gördüğüm tablo şu, durmadan kendisini anlatan, kendisinin neyi neden yapmıyor. Kardeşim bak bunların siyasette bir karşılığı yok. Sen diyelim ki haklısın ki haksızsın birçok konuda. Yani ben bunu şu kasıtla yaptım ama öyle olmadı deme lüksün yok senin yani. Sen siyasetçisin ve siyasette futbolda olduğu gibi başka alanlarda olduğu gibi esas olan sonuç almaktır. Niyet değil ya. Yani. Senin niyetinin ne olmuş oldu, metodunun ne olmuş oldu bizi bağlamıyor. Sen sonuç almış mısın? Alamamışsın. O zaman söylediklerin hepsinin arkasındaysan yapman gereken şapkanı alıp gitmek. Yani bize bunları anlatma. Ama bu programı nasıl yankı uyandıran tarafı oralar değil. Neresi? Her yerde aday çıkaracağız demesi. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını desteklemek için kurmadık. Nokta dedi ve işte bunun üzerinden kıyamet kopuyor. Şimdi bu bence daha önce söyledim. Türkiye'nin önündeki çıkış için uygun bir kapıdır. Şu anlamda söylemiştim. Hatırlatayım. Türkiye'nin bu ikiye bölünmüşlüğünden Erdoğan her zaman büyük payı alır. Bu 52 olur, 55 olur, 51 olur, 50 artı 1 olur ama Erdoğan her zaman büyük payı alır yani. Karşısına silme toplanıp çıktığın zaman da 50 artı 1 ile yine yener. Çünkü kamuoyunda ya adamı yenmek için herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Algısı oluştuğu zaman siz zayıf, adam güçlü görünür. Zaten de adamın güçlü görünmesinin arkasında yatan şey de bu. Adamda bir güç yok yani. Adamın yaptığı akıllıca bir şey de yok. Şimdi bu ikiye bölünmüşlüğü çoka bölünmüşlük haline getirebilirse Türkiye, oradan bir çıkış güzergahı, Altay dağlarından bir çıkış, bizi çıkaracak bir kurt, bir asena bulma ihtimali var.
Hayır, bu dediğin çok güzel ama Akşener açıklamalarıyla Belki bunu hedeflediğini bize söylüyor ama açıklamaları bu değil ki. Bunun uygulayacak bir siyaset ortaya koymuyor. Evet, üçüncü yol, üçüncü kapı, farklı bir yeni şey merkez oluşturmak çok güzel. Yapılması lazım. İkili yapıdan çıkması lazım Türkiye'nin. Ama o işte o bir suçluydu, bu kötüydü. Şimdi aday çıkaracağız falan edeceğiz diye kendisini temiz, herkesi kötü göstererek yol almaya çalışıyor.
Tamam, yani o işte bu yakınmalar vesaireler falan yanlış. Bunları kabul ettiğimi söyledim. Ama biz aday çıkaracağız. CHP adaylarının kazanması için kurmadık biz bu partiyi dediği zaman işte bunun arkasına şunları ekleyebilse. Yani bugün değil, bu o programda değil. Şimdi sistematik olarak bunları arkasına ekleyebilse. Bak kardeşim, MHP AKP adaylarının seçilmesi için kendisini feda ediyor filan gibi MHP'yi zor duruma düşürecek.
Yapmıyor
İşte
bunu.
ya işte bunları
Yapmıyor.
yap. Böyle bir sistematik içinde milliyetçi bir lig vesaire filan gibi bir şeyin mahalli seçime giderken oluşmasını sağlayabilir ise o zaman biz mahalli seçimlerde daha önce konuştuğumuz gibi bambaşka bir atmosferde seçime gidebiliriz. Böyle bir ihtimal var ya.
Evet.
Dolayısıyla şimdi böyle bir ihtimalin bir altyapısı olarak Akşener'in söylediğinin bir manası var. Buna bir mana yüklenebilir. Bunu kastediyorum.
Evet.
Ama bunu yapabilecek mi Akşener? Şimdiye kadarki karnesine baktığımız zaman yani işte nerede geri vites yapacağını düşünmeye başlamıştır gibi bir intiba bırakıyor bizde.
Aslında o
Dolayısıyla
üçüncü yolu açma konusunda Erdoğan endişelendi. Şuradan anlaşılıyor. Ya Akşener'in yaptığı el yükseltmek, bir şey yapmaz o. Pazarlığı artırmak için böyle davranıyor diyor. Erdoğan Akşener'in öyle davranması, milliyetçi bir ligi kurmayı hedeflemesi, MHP seçmenini şaşırtması ve yanına çekmeye gayret etmesi anlamlı sonuçlar doğuracak.
şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Erdoğan herkes hemfikir ki iktidar bloku üzerine kafa yorduğundan daha çoğunu muhalefet üzerine yoruyor ve onları bölmeye çalışıyor. Benzer bir şeyin muhalefet kanadında da olması gerekir. O iktidar bloğunu bölecek bir şeyler yapılması gerekir. Bunu kastediyorum yani.
Evet. İstersen burada bitiriyoruz. Programı da
Tamam.
bitirelim burada. Sevgili dostlar, bundan sonra biraz daha kısa yapmaya çalışacağız. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Desteğinizi bekliyoruz.